Ayrım 6, sayfa 55. Dönüşte Handan'ı evine bıraktıktan sonra kendi evimize yollanırken, İlhami, Handan'ın İstanbul'da kimi kimsesi yok mudur diye sordu Eda. Pek yalnız, zavallı, baksana ara sıra eve de çağıralım, ne dersin? Benim bütün günüm zaten burun buruna geçiyor Handan'la, dedim. Ben de ara sıra, dedim İlhami. Öyle sıkıcı bir insan değil yani, sohbeti var, esprisi var. Daha sık görüşebiliriz aslında, bakarız. Aa, sizin yayınımda çalışanlara bir şeyler olmuş. Ne bu böyle? Her ikinizin de ağzında bir bakarız. Cevap vermedim karıma. Eve yaklaşırken Eda, boşanalı beri tek başına mı Handan? Bir sevgilisi falan yok mu diye sordu. Ne bileyim ben? Bilmen lazım. Her gün berabersiniz. Hiç konuşmaz mısınız? Aşk hayatımızdan konuşmayız hiç. Bizim Nihat'la karısı öldüğünden beri yapayalnız. Diyordum ki, lafını kestim. Çöpçatanlık mı yapacaksın? Niye olmasın? Bir gün ikisini de yemeğe davet ederdik. Onlar tanışıyorlar. Flört etmek isteseler sana ihtiyaçları olmazdı. Ha, peki başka birini düşüneyim öyleyse, dedi Eda. Birkaç hafta daha geçti. Cuma günü yeni kitabımızın kapağı hazır oldu. Düzeltmeleri yapıldı. Baskıya gireceği gün tayin edildi. Tanıtımı planlandı. Yayın evinde akşam 7.30'a kadar çalıştık. 8'e doğru tüm çalışanlar gittiler. Sadece Nadide, Handan ve ben kaldık. Toplantı odasından çantamı, ceketimi almak için kendi odama geçtim. Masanın üzerini toparlıyordum ki kapıda kedi tırmanışları. Gel, dedim Handan'a. Arkam kapıya dönüktü ama Handan'ın içeri girdiğini, sonra da anahtarın kilitle döndüğünü duyunca başımı çevirip baktım. Handan kilitlediği kapıya yaslanmış, gözlerini kısmış bana bakıyordu. Gün boyunca işlerin yoğunluğundan fark etmemişim. Üzerinde koyu kırmızı kloş bir etek, birkaç ton daha açık, yakası V şeklinde derin kesimli bir bluz vardı. Bilinmeyen bir tehlikeden korunmak istercesine hızla masamın arkasına geçip koltuğuma oturdum. Kendimi arkasında korumaya aldığım masayı hiçe saydı. Kararlı adımlarla bana doğru yürüdü. Eteklerini sıvayıp ata biner gibi kucağıma oturdu, yüzüme eğildi. Beni özlemedin mi? Dedi kulağıma. Handan, lütfen Handan. Ben seni çok özledim İlhami. Eğildi, dudaklarımı ağzının içine aldı. Dudaklarımı kurtarıp konuşmaya çalıştım. Yapma, malıyız. Nadide her an Nadide çıktı. Bizden başka kimse yok. Biz arkadaşız. Biz, saçları Yasemin kokuyordu. Arkadaşız, evet. Öpüşen arkadaşlarız. Eğilince bluzunun derin kesiminden göğsünün çatalını gördüm. Göğsüne doğru eğildim ben de. Memeleri de Yasemin kokuyordu. Kulak memimi ısırdı. Sonra dilini ağzının içine zorladı. Yapma, dedim nefes nefese. Yapacağım. Bizim aramızda bir ilişki olmamalı. Eda, ben, bizim aramızda duygusal ilişki olmayacak. Söz. Bir iş arkadaşlığı gibi sadece seks arkadaşlığı. İkimizin de ihtiyacı var buna. Dilini bu kez kulağımın etrafına dolaştırdı. Nereye yabancı insanlara gidelim? Boynumu öptü. Tehlikeli olabilecek ilişkilere girelim. Tekrar kulağıma döndü. Birbirimiz varken kurtardım kendimi. Nereden çıkardın benim şeye ihtiyacım olduğunu? Kendin anlattın ya o gece. Hatırlamıyor musun? Hayır, çok sarhoştum. Benim senin kadar sarhoş değildim. Hatırlıyorum. Yeniden öpmeye başladı dudaklarımı. Ellerim istemeden, hiç ama hiç eteği istemeden eteğinin altına girip kalçalarını kavradı. Ah, don giymemişti. Bir an sonra yerde halının üzerindeydik. O günden sonra yayın evine gelirken eskiden hep yaptığı gibi hiç pantolon giymedi Handan. Hep bol kesimli kırmızı etekler giydi. Ne mutlu ne de mutsuz. Kim çizmeye kalkışsa yanlış çizerdi aşkı. Farkında değildin. Tekin Gönenç. Halkla İlişkiler Danışmanınız Behrin Hanım, yeni bir kitabın yayın aşamasında değilsek haftada sadece bir gün uğrar yayın evine. Bugün gelmeye karar verdiğine ve bunu bize daha önceden bildirdiğine göre bir söyleyeceği olmalıydı. Behrin'in geliş nedenini biliyor musun, diye sordum Handan'a. Hiçbir fikrim yok, dedi. Tanıtım programında bir aksama mı oldu acaba? Sanmıyorum, öyle olsa telefonda söylerdi. Biraz huzursuz bekledik. Acaba son kitabımız için hazırladığımız kampanyada bir aksilik mi olmuştu? Nadide'ye haber vereyim de aşağıdaki fırından sıcak poğaça aldırsın. Berin sever. İşe mi geliyor, çaya mı, diye sordu Handan. Her ikisine de, dedim, ses etmedi. Hem almışken fazla alsın, eve de götüreyim. Eda da sever. Handan'ın gözlerine Eda'dan ve evimden söz ettiğimde düşen gölge bir an gelip geçti yine bakışlarından. Ben söylerim, dedi odamdan çıkarken. Arkasından utançla, biraz da korkuyla baktım. Artık metresim de olan iş ortağıma. Herkesin işine iyice daldığı ya da ofis boşaldıktan sonraki zamanlara denk getirdiğimiz odalarımızdaki kaçamakların heyecanı bambaşkaydı. Vakit darlığından ve yakalanma korkusundan hem Handan'ın beklentisi azdı hem de benim aceleciliğimden rahatsız olmuyordu. Ama o bu kaçamaklarla yetinememişti. Birkaç ay sonrasında en az 10 günde bir Handan'ın evinde buluşmaya başlamıştık. Ben düşmemek için çok dikkatli yürüdüğü halde bahçesindeki kuyuya arkasından zorla itilmiş bir çocuk gibiydim. Her seferinde Handan'ın çağrısı da isteksizce ama mutlaka gidiyor, şarabımı ya da viskimi içiyor, sarhoş oluyor, Handan'la sevişmekten tuhaf bir haz alıp pişmanlık duyguları içinde evime dönüyordum. Her seferinde bir daha gitmemeye karar veriyordum ama Handan'ın bir süredir saçlarını tutan Yasemin kokusu, arsız ağzı, kalın bacakları, geniş kalçaları üzerime eğildiğinde yüzüme sürünen memeleri ve en çok da oburca sevişmesinin hayali beni tahrik ediyordu. Gidiyordum çünkü Handan bana haz veriyordu. Gidiyordum çünkü sevişme sonrasındaki gevşeme hali bana iyi geliyordu. Gidiyordum çünkü hem sevişme öncesinde hem de sonrasındaki utancımdan hoşnuttum. Utancım cezamdı benim. Ayıbımın bedeliydi. Günahkar kulun cezasını vicdan azabı çekerek ödeme durumuydu biraz da benim için Handan'la sevişmek. Yanlış yolda yürüdüğümü, bombanın bir gün elimde patlayacağını bilerek gidiyordum. İşte o gün bomba elimde patladığında cezamın bütününü böyle taksit taksit değil, faiziyle birlikte ödeyecektim. O olacaktı bana. Karımı, kızımı, itibarımı kaybedince layığımı bulacaktım. Başıma gelenleri hak etmiş olacaktım. Yanlışında direnen ben, yaptığım tek doğru ise Handan'a asla umut vermeyişimdi. Karımla kızımı asla bırakmayacağımı biliyordum Etresim. Ne tuhaf. Sevgilim diyemiyordum Handan'a. Ne işimdi ne de artık cinsel yaşamımda onsuz olamayacağımı bildiğim bu tuhaf kadına aşık değildim. Onu Eda'yı sevdiğim gibi de sevmiyordum. Sevmiyorsam niye yatıyordum Handan'la? Karma karışık kafam. Sonra zaman aradığım yanıtı bulmaya yardımcı oldu. Handan'a aşık değildim, sadece alışıktım. Hayatım nihayet bir düzene girmiş gibiydi. Karım evimde, kızım uzaktaki okulunda, aklım işimde, cinsel ihtiyacım Handan'ın ellerindeydi. Hep aynı hatta gidip gelen bir kara trendim artık. Ne mutlu ne de mutsuz. Herhangi biriydim, beklentisi, amacı, hayali olmayan. Sokaklarda mevsimleri, ağaçları, kuşları görmeden telaşla yürüyen binlerce kişiden biriydim ben. Eda'nın hayatımızda aniden zuhur eden ve ayda birkaç kez tekrarlanan gece toplantılarımdan kuşkulanmaya başlamasının dışında bir sorunum yoktu. Karda yürüyüp izini belli etmeyenler. Yanlış bir köşesine koymuşlardı seni. Oyununa geldin yaşamın. Tekin Gönenç. O sabah da evden çıkarken karıma akşamüstü Beyrin Hanım'ın yayın evine uğrayacağını, Handan'la belki ona bir yemek yedirebileceğimizi söylemiştim. Bu akşam fasılları yeni icadınız mı diye sormuştu Eda. Eskiden böyle adetleriniz yoktu. Zaman değişiyor Eda. Zaman mı değişiyor, sen mi değişiyorsun İlhami? Ne demek bu şimdi? Bir düşün bakalım. Ben sana akşamları seansa gittiğinde böyle şeyler söylemiyorum ama. Aynı şey mi? Hem suçlu hem güçlü olmaktan rahatsızlık duyduğum için yanıtlamadım karımı. Yemeğe çıkarsak sana da haber vereyim mi? Gelmek ister misin bizimle diye sordum. Verme. Bak gördün mü? Tamam İlhami dedi Eda. Uzatma. Beyrin o gün bize bir iş teklifiyle geldi. Çok yakın bir arkadaşı yeni kurulan bir parti için çalışmaya başlamıştı. Bu yeni partinin afişlerinin, broşürlerinin basımını yapmamızı teklif ediyordu. Hatta bu kadar güzel kapaklar hazırlayan ödüllü bir grafikerimiz vardı madem, amblem çalışmalarını da ona yaptırabilirdik. Uzun nefesli, heyecan verici bir proje getirmişti bize. Karşımızda oturmuş yanıtımızı bekliyordu. Handan'la bakıştık. Bir düşünelim bakalım dedim ben. Biz politikaya hiç bulaşmadık bugüne kadar dedi Handan. Politikaya bulaşmayacaksınız ki dedi Berin. Broşür, afiş basmak hatta amblem çizmek profesyonellerin işi. Sizden partiye üye ya da yandaş olmanızı kimse istemiyor. Haklısın da bir düşünüp taşınsak. Ne bileyim haftaya haber versek. Bakın ben iyi ifade edemedim galiba. Meseleyi bir de jüride aktarsın size. Jüride kim? Jüride partinin danışmanı, partinin tanıtım işlerini hatta amblem çalışmasını da o yönlendiriyor. Bir de onunla görüştüm. Sonrasında istemezseniz siz bilirsiniz. Ben şahsen danışmanınız olarak bu işe girmenize yarar görüyorum. Kârlı bir iş, prestijli bir iş. Söz konusu parti doğaya, hayvanlara, ekolojiye saygılı bir görüşü temsil ediyor. Size yakışır yani. Hayır demiyoruz zaten de. Kafanızda soru işaretleri var. Jülide'ye bir randevu verin gelsin tüm sorularınızı yanıtlasın. İyi olur. Bugün gelsin mi müsaitse? Buyursun dedim. Yok bugün hani şey işimiz vardı İlhami. Hafta içinde başka gün ayarlayalım. Bir an önce karar verseniz iyi olur dedi Berin. Sıradaki diğer ajanslar işi kapmadan. Handan'la bugün başka ne işimiz olduğunu hatırlamaya çalıştım. Hiçbir işimiz yoktu. Yayın evinden erken ayrılıp onun evine gidelim istiyordu Besbelli. Burnuma bir halka takmış, beni istediği gibi oynatıyordu Handan. Canım sıkıldı. Sorun bakalım bu Jülide Hanım'a bugün gelebilecekse biz Handan'la işimizi erteleyebiliriz dedim. Berin telefonunda Jülide'yi ararken Handan gözlerim içine baktı. Hayal kırıklığı bakışlarında açıkça okunuyordu. Gözlerimi kaçırdım. Handan'ı arzu etmediğim gibi Eda'yı da kuşkulandırmak istemiyordum. Jülide yarım saat sonra burada olacak dedi Berin Hanım. Nadide'ye haber verelim de konuğumuz gelince bize çay çıkarsın. Sizin sevdiğiniz poğaçaları da hazır etmiştik dedim Berin'e, Handan'a hiç bakmadan. Berin Hanım şu anda bizim için daha acil olan konular vardı. Lütfen onlara bir göz atalım dedi Handan. Son kitabın tanıtım planında birkaç aksama oldu. En önemli kanala haber sonrasında giremedik. O kanal haber sonrasında kitap tanıtımı yapmıyor ama aynı kanalın kültür programına çıkardık yazarımızı. Sabah programında haftaya çıkacak biliyorsunuz dedi Berin kırılgan bir sesle. Hiçbir program haberler kadar çok izlenmiyor diye ısrar etti Handan. Tamam da kanal yayın politikasını bizim hatırımız için değiştiremez öyle değil mi? Üç başka kanalda haber sonralarına girdik biliyorsunuz. Sezgi Yayın Evi yazarını her kanalın haber kuşağına sokmaya başarabiliyor. Artık nasıl yapıyorsa. Handan belki de bir ön seziyle sinir etmeye çalışıyordu Berin Hanım'ı. Siz nasıl başardıklarını gayet iyi biliyorsunuz. Handan Hanımcığım. Sadece siz değil herkes biliyor. Bilirsiniz. İngilizce bir laf vardır. You cannot eat your cake and have it. Derler. Ya ardına kadar açılan kapılar, önünüze saçılan olanaklar ya da kendi hayat tarzınız. Hepsi bir arada olmuyor. Seçim sizin elbette. İnanmıyorum size. Bence inan Handan dedim. Berin Hanım doğru söylüyor. Başımı mı örteyim istiyorsun, işim görülsün diye? Bu noktaya mı geldik, mümkün mü bu? Bugüne kadar tersi oluyordu. Yani işinin görülmesi için bir başka görüntü vermek zorundaydık. Ama bundan sonra böyle, atlar sürücü değiştirdi kızım. Bir ülkede hukukun üstünlüğü yoksa iktidarın üstünlüğü hüküm sürer. Bu ülkede hep iktidarların hükmü sürdü. Değişen düzen değil, sadece iktidar. Alış buna artık. Sıra şimdi bunlarda. Asla inanmıyorum. Birileri işini beceremeyince bahane bulmak gerekiyor. Berin Hanım elini çat diye masaya vurunca sustu Handan. Benim işimi layığıyla yapmadığımı söylemeye çalışıyorsanız birbirimize zincirlerle bağlı değiliz efendim. Aman Berin Hanım, Handan'ın söylediklerinin sizinle hiç alakası yok. Lütfen rica ederim, yanlış anladınız. Arif olan anlar İlhan Bey. Handan'a cevap yetiştirmeye çalışan Berin'in sesi de giderek tizleşiyordu. Handan'a kaş göz ettim. Sözüm size değil, dedi Handan. Yani birileri hep işin kaymağını yiyince morali bozuluyor insanın. Kaymağı sadece biz yesek mesele çıkmayacak dedim şakaya vurup. Gergin ortamı sakinleştirmeye çalışarak. Berin Hanım ve Handan gerginliği uzatmadılar. Günün siyasetini konuşmaya başlayan kadınları kozlarını paylaşmaya bırakıp sigara içeceğim bahanesiyle odadan çıkmak için kapıya yürüdüm. Burada sigara yasağı yeni bir uygulama mı diye sordu Handan. Evet, sigara içilmesinden şikayet edip duran sen değil miydin? Arzun üzerine başlattım işte. Odalarda sigara yasağı şu andan itibaren. Niye? Berin Hanım'ın hatırına. Sağ olun İlhan Bey dedi Berin Hanım. Bir astımlıya çok makbule geçti bu uygulama. Teşekkür ederim. Çıktım odadan. Yaratıcı ekibin çalıştığı arka odalara doğru yürüdüm. Düzeltmen kızların kıkırdadıkları, Bora'nın da onlara bir şeyler anlattığı bölüme girdim. Çalışma kimin fikriydi? Zaten inanmazdınız. Karda yürüyüp izini belli etmeyenler var aramızda. İrkildim, kızardım. Aralarında dedikodu mu başlamıştı? Bir şey ima ediyordu Gaye sözüyle. Handan'la çok daha dikkatli davranmalıydık. Gençlerle daha fazla yüz göz olmamalıydım. Fena halde rahatsız olmuştum. Hanife'nin kahveyle odama girmesiyle Allah'tan konu değişti ve sonra da beni içeriden çağırdılar. Konuğumuz gelmişti. Kahvemden sadece tek bir yudum alıp fincanı Gaye'nin masasına bıraktım, kalktım. Ben odadan çıkarken Bora uzanmış kahve fincanımı alıyordu. Madem canı çekmişti, niye oda ısmarlamadı kendine bir kahve? Benim artığımı mı içecek diye düşündüm bir an. Belki de mahcubiyetindendi, ben varken kendine kahve ısmarlayamamıştı. Diğerleri gibi fırlama değil, sakin, içine kapanık bir çocuktu. Başka bir dünyada yaşar gibi. Ofisin ön tarafına geçtim, toplantı odasının kapısını açtım. Handan'ın karşısında oturan kadın beni görünce ayağa kalktı. Aa, ben tanıyordum bu kadını. Bu yüzü hatırlıyordum ama nereden? Ben Jülide Sukan, dedi elini sıkmam için bana uzatan esmer, ince, hoş kadın. Reklamcılar balosunda aynı masada oturduk sizinle İlhan Bey. Ama ben o geceyi hatırlamak istemiyorum çünkü bilmeden size kabalık ettim. O geceki münasebetsizliğim için müsaade edin, şimdi özür dileyeyim sizden. Ne oldu ki o gece diye sordu Berin Hanım. Bana hiç bahsetmedin. Önemli bir şey değildi diye atıldım. Bir yanlış anlamı oldu, hepsi bu. Tokalaştık. Buyurun oturun. Jülide yerine yerleşirken Handan'la göz göze geldik. Israrlı bakışlarıyla Jülide'yi nereden tanıdığımı soruyordu. Orada olmadım. Zaten Jülide Sukan dosyasından çıkardığı broşürleri bize dağıttıktan sonra hemen ayrıntılı bir açıklamaya girişmişti. Tonlaması etkileyici, sesi güzeldi. Konuşması bittiğinde ben ikna olmuştum. Hiçbir zaman ya da benim yaşam sürem içinde iktidara gelmesi mümkün olmayan ama mecliste ve memlekette var olmasından memnuniyet duyacağım, insana ve doğaya saygılı çağdaş bir partinin programını sunmuştu bize. Yeni kurulmakta olan bu partinin broşürlerinin afişlerini basmak, hatta amblem çalışmalarına katılmak yayın evimize yakışacaktı. Benden yanıt bekleyen Derin Hanım'a ve jüriye görüşümü söyledikten sonra ortağıma dönüp "Sen de aynı fikirdesin değil mi Handan?" diye sordum. "Bunu bana fikrini beyan etmeden sorsaydın keşke," dedi Handan. Şaşırdım. "Biz seninle bu konularda hep aynı görüşte olduğumuz için." "Aynı fikirde olmamız başka, benim fikrimi alman başka." "Haklısın." Konuğumuza döndüm. "Jülide Hanım, biz Handan'la aramızda bir görüşelim. Size sonra son kararımızı hafta başında bildirelim, olur mu?" Ben heyecanla kafalım hemen onayladım ama Handan'ın görüşlerini de dinlemem lazım.